Ayrım 29, Öteki Renkler, Orhan Pamuk, sayfa 307. İstanbul'un çarşıları. İstanbul'un benim için en kusursuz çarşısı Beyoğlu'ndaki balık pazarıdır. Burası hem büyüleyici bir çarşıda olması gerektiği gibi yakında mahalle çarşısında bulamayacağınız şeylerin gerçek Arnavutköy çileği, taze roka, karides ve benzeri sergilendiği bir yerdir. Hem de havası ve ruhuyla size gene de bir mahallede fazla yabancı sayılmayan bir çevrede dolaştığınızı hissettiren şeylerle kaynaşır. Bir semt pazarında olacağı gibi üzerinize gelen sebzeler ve satıcılar sürekli bir kirlilik ve temizlik çağrıştıran ıslak zemin, daracık sokak, itiş kakış ve dökülen binalarla tenteler, Mısır çarşısında ise fazla yabancı hissederim kendimi. Sıra sıra dizilmiş tenekeler ve kaşar peyniri tekerleklerin sıkı düzeni, seslerin yankılanışı, bir mahalleden çok bir kente hizmet sunuyor olmasının satıcılara verdiği gurur, dizilmiş bal kavanozlarının arkasında yanan lambaların ışığı ve seslerin ve özel ışıklandırmanın yarattığı bütün izlenim. Beslenme için yapılan çaba ve örgütlenmenin fazlalığıyla da insana bazen bir yaşama sevinci, bazen de bir beyhudelik duygusu verir. Beşiktaş çarşısı ise hem gerçek, dolu, zengin bir çarşıdır, hem de insanların hala birbirini tanımaya devam ettiği, kedilerin sokak ortasında dalgın dalgın yalanabildiği, büyük şehrin uğultusundan çok arka sokağın ve mahallelerin rahatlığının yaşadığı bir yerdir. Mısır çarşısı, Eden'in o sığınağın tanıdıklığından ve yakınlığından ne kadar uzak ise, Beşiktaş çarşısı da mutfağa o kadar yakındır. İnsan Beşiktaş çarşısında, Mısır çarşısında hiç aratmayan kalabalığın içerisinde, fileleri, plastik torbalarıyla gezinen, sebze meyveyi ya da bir ekmeği kenarından tutup parmaklarının ucuyla yoklayan ve hoşnutsuzlukla bakan, fiyatlardan, kalabalıktan, balıkların cinsinden, hayatın kendisinden ve yükünden, şikayetçi kadınların ve satıcıların arasında sofradan kaldırılıp, git babana kırmızı biber yetiştir, bir koşu çarşıya yollanmış telaşlı ve ayağı terlikli, neşeli, küçük bir kızla bile karşılaşılabilir. Bu bakımdan bütün mahalleler nasıl birbirine benziyorsa, bütün İstanbul çarşıları da birbirine benzer. Ama hayır. İstanbul'da hiçbir mahalle birbirinin aynı değildir. Hiçbir çarşı da hiçbir pazarda. Bütün domatesler en ıslah edilmiş, en kibar tohumdan üretilmiş olsalar da benzersiz, biricik ve bir tanedirler. İstanbul'da bir çarşının en neşeli sokağına en sıcak yaz günü girdiğimde düzenle dizildikleri sehpalardan, sebze kasalarından pırıl pırıl ışıldarlarken domateslerin her birinin birer gerçek kişilik olduğunu hemen anlarım. Kimisinin kırmızısında İyimserlik görülür. Bazıları güneşi yansıtır. Boyları hiç de aynı değildir. Bazısı ezilip büzülürken, bazısı ortaya çıkar. Gövdelerindeki şişkinlikler, irili ufaklı yanaklar, pırtlaklar, tenlerindeki gölgeler hep birbirinden değişik ve her domatese kendine göredir. Daha sonra kese kağıdını hatta sefil bir plastik torbaya atmadan önce bazı ellerin domatesleri hırsla, duyarsızlıkla, acımasızlıkla elleyip mıcıdıklarını gördüğümde çarşı pazarı benim için mutlulukla yansılamanın, yenilik ile tekrarın, saflık ile şeytaniliğin, kimlik değiştirdiği yer yapan çatışmalar ortaya çıkar. Benim bildiğim İstanbul çarşısını çarşı yapan üç temel kahramanı tanıyalım önce. Bakkal. Herkesin en çok tanıdığı, en yakındaki, en iyi bildiğimiz kahraman budur. Çarşı düşüncesinin ruhudur da, en yaygın dükkanda budur. Günlük hayatımıza en yakın olanı da. Ekmek, gazete, şişe suyu gibi şeyler için herkes, her gün, her zaman onun kapısını aşındırır durur. Çoğunlukla yorgundur, bezgindir, çok konuşmaz. Defterinin hesabını kasasına, çeki düzene koymakla meşguldür. İçeriye sürekli bir şeyler girer ve çıkar. Tartar, teraziye gözüyle bakar, torbalara koyar, paket kağıdı çıkarırken parmağını tükürükler. Mallarıyla bir manav ya da kasap gibi övünmez. Onları anlamaya da, anlatmaya da kalkmaz. Yalnızca adlarını söyler. Zeytin, Omo, Ekmek, Hürriyet, Çokomel ve Soğan. Hayat hep aynıdır ve her şey birbirini tekrar eder. Oraya gittiğimde belki de bu yüzden bakkal peyniri keserken ben gazeteleri, dergileri karıştırır, yeni bir haber ararım. Bir yaz öğle üstü saat 2'de dükkanının vitrindeki sinekler vızıldarken bakkal sattığı gazetelerden birini çıkarır. Sigarasını içerken okur. O zaman o gazetede yeni bir haber kalmaz. Belki bu yüzden paket için kullandığı eski gazeteleri de okuduğu olur. Senin benim gibi giyilir. Hayattan ve dünyadan bir beklentisi kalmamış gibidir. Çocuklara sinirlenir, çok soranlara öfkelenir. Bazen yeni bir mevsimde ya da piyasaya yeni çıkmış bir ürünle birlikte neşelendiği, kendini yenileyecek gibi hissettiği olur. Ölçüyle gülümser. O gülümserken biri iki ekmek ister, her şey gibi neşe de yarıda kalır. Hayattan çok fazla bir şey beklememek gerektiğini düşüncesini gerekli eşya ve araçlarıyla birlikte iyimserlik ve kararlılıkla canlandırır. Buna inancını kaybettiğinde ekmek ve gazete satmayı bırakır. Mezeci olmayı dener. Artık o bir bakkal değildir. Yeni bir kimliğe bürünemeyeceğini anlayınca da dertlenmez. Hiçbir şeye şaşmaz olmuştur. Ama kapının önündeki ilk olayda, ilk gürültüde herkesten çok şaşırmak isteyerek ilk o dışarıya bakar. Tıraş sabunu ve jilet satar ama herkesten az kullanır. İlginç ve harika insanlar zaten onun dükkanına uğramaz. Onları görmek için akşam televizyona bakar ama daha çok bütün gün alıp sattığı malların reklamlarını seyreder. Sigara içip kederli gözlerle bakar. Manav. Daha renkli, daha canlı, daha uyanıktır. Sürekli ayırır, düzenler, sınıflar, öbekler, tartar, çürükleri hamları bir yana koyar, iyi gözükenleri, olgunları öne çıkarır, bizi kandırdığını, aldattığını düşündürür. Tek bir çürük elmanın, kurtlu kirazın sorumluluğu ona yüklenir. Çocuklarda korku ve güvensizlik, büyüklerde öfke uyandırır. Fiyatları değişken olduğu gibi kişiliği de tutarsızdır. Torba boşaltığında, sofraya oturulduğunda onun bazen iyi bir adam olduğu söylenir. Çünkü bize verdiği karpuz, dediği gibi gerçekten iyi çıkmıştır. Ama tersi de olur bunun. Hıyarı acıdır ya da elma saman gibi çıkar. O zaman manavın namusundan öyle bir kuşkulanır ki, adamın bizlere kötülük olsun diye tatlı biberleri bile hileyle zehir gibi yaptığını bile düşünmeye başlayabiliriz. Manavın huyu suyu, ruhu konusundaki bu kararsızlık, çevresini saran sebze ve meyvenin sürekli yer değiştirmesiyle de koşuttur. Dünün mis gibi kokan çileğinin yerinde ertesi gün yeller eser. Patlıcanlar bir gün öyledir, ertesi gün böyle. Mallarının renkleri gibi fiyatları da sürekli değiştiğinden piyasaya duyulan öfkenin şiddetini yüzünde hisseder. Ama bakkaldan daha renkli, daha değişken, daha şeytani bir kişiliğe sahip olduğu için sen şuna bak şuna der cinsel organıyla gururlanan bir erkek gibi. Bu portakalı sen başka bir yerde gördün mü? Kasap. Bakkalın alelâdeyi ve heyecan yokluğunu, manavın renklerin şakalarını ve aldatmanın oyunlarını canlandırdığı dünyada kasap, uzmanlığın sözcüsüdür. İş başında bütün uzmanlar gibi kılık kıyafetleri, jestleri, işine yoğunlaşabilme yeteneğiyle bizden daha başka bir insan olduğu duygusunu verir. Korkutucu olması kanla etle uğraşmasından, önlüğünün kan lekeleriyle bezeliyken ölümcül bıçaklarla haşır neşir olmasından ya da dana etini soğukkanlılıkla dövüp yamyazsa etmesinden değil. İşte bu uzmanlığı yüzündedir. İşi yüzünden biz insanlara sırt çevirebileceği kuşkusunu hissettiğimiz için bir güvensizlik duyarız ona. Aramızdaki uzaklık yüzünden, çalıştığı yüksek ve kanlı sehpa yüzünden değil. Bizim hakkımızda karar verebilme gücünün ona veren bilgidendir. Bugün der, bu bilgiden kaynaklanan karşı konulmaz otoritesiyle, sana kıyma vereceğim. Pirzolam senin için iyi değil. Dükkanın her zaman daha tenha, vitrinin kesinlikle daha renksiz ve boş olması, bakkalın sıradan bir koşturmaca, manavın da renkli bir göz boyamaca yüzünden ulaşamadıkları ruhsal bir derinliğin imkanlarını kasaba açar. Bunu onun yüzünde gördüğümüz, kenar bir mahallede iftar vaktine doğru boş bir dükkanda tanıdığımız için, kasabın evdeki kedimiz için paketin kenarına bir şeyler iliştirdiğini söylemesi, bu özel dikkat bize manavın renkli ve geçici imserliğinden, bakkalın çeşitlerinden daha derin bir yaşama sevinci verir. Çarşı pazarın ruhsal ve günlük dünyasını anlamamıza yardımcı olacak şey de bu yaşama sevinciyle ilgilidir. Çarşı, sunduklarını bize vereceklerine parasal ya da ruhsal olarak en uzak olduğumuz günlerde bile günlük hayatın bitip tükenmeyen hareketinin yaratıcılığıyla bize bir iyimserlik vaat eder. Gürültü oradadır, hareket ve renkler. İnsan kalabalığı ve haberler oradadır. Reklam ve paketleme sanayinin, tabelaların, ilanların, manav sergilerinin ve vitrinlere duvarlara asılmış, mandallanmış, gazetelerin, dergilerin rengarenk harfleri oradadır. Gürültünün ve kalabalığın içinde yürürken, her biri tek tek bize seslenen bu harflere, meyvelere, sebzelere, beyaz eşya dükkanlarının vitrinlerindeki televizyon görüntülerine takıldığımız gibi takılır oyalanırız. Hayatın bize sunabileceği meşguliyetlerin, ilgi alanlarının, görüntülerin ve insanların gürültüsünün erişilebilir yakınlıkta olduğunu, aklımızın bir ucundan hep bilmek bir iyimserlikse çarşı bir iyimserlik kaynağıdır. Belki de bu iyimserlik yüzünden çarşı pazarın törenleri ve kuralları hayattakinden daha oyunlu ve daha çocuksudur. Küçük alışverişler sırasında yalanın kolaylıkla söyleneverdiğini bilmek bizi çarşıda suçun ve cezanın sınırlı olduğu çocukluğumuza götürür. Bu yüzden çarşı pazarda birdenbire isteklerimize sesini veren bir nesneyle karşılaştığımızda çocuklar gibi heyecanlanırız. Acaba fıstıklı helva mı tarttırsam? Hayatta olduğumuzu, yaşadığımızı bilmenin en kestirme yolu isteklerin seslenişini çarşıda duymak olmalı. Bunu kadınların erkeklerden çok daha iyi yaptığını, çarşı pazarın pek çok kadın için aile dışında erkeklerle karşılaştıkları yer olduğunu da hatırlayarak düşündüğümde orada neden bütün kadınlara abla ya da yenge dendiğini sezerim. Kokular, renkler, görüntüler arasında isteklerin ve hayatın zenginliğinin dile geldiği İstanbul çarşısında bizleri gemleyecek bir erkekler bürokrasisi de olmadığı için mutlu bir kargaşaya kapılmamak için hepimizin bir aile olduğuna karar vermemiz gerekir. Beyoğlu. Biz büyük şehirlerde yaşayanların kafaları içinde bir yerde yaşadığımız şehrin merkezine ilişkin bir hayal vardır hep. Şehrin merkezinde olursak olalım, İster evden işe koşturalım, ister dost akraba ziyaretine gidelim, okuldan dönüyor olalım ya da bir cenazede sessizce düşünüyor olalım. Bu merkezin hayali, kafamızın içinde hayatımıza bir çeşit, bir istek ve anlam vererek ışıldar durur. Orada hayal ettiğimiz o yerde asıl hayat vardır. Oraya doğru gidilmelidir. Şehrin ve yaşamak istediğimiz asıl hayatın şiddeti ve yoğunluğu, o sokaklarda, o meydanlarda, oradaki binalarda, parklarda, kaldırımlardadır. Hayatımız hakkındaki isteklerimize, onun yaşayış ve anlamlandırılış şeklimize, geçmişimiz dediğimiz hikayeyle geleceğimiz dediğimiz umuda göre bu hayali şehir merkezi hepimiz için değişik bir yer olur. Benim için İstanbul'un hayali merkezi Beyoğlu'dur. Orada kendime geleceğimi, orada kendim olacağımı düşünürüm. Kendimi bildim bileli 40 yıldır gidilmesi gereken sinemalar, görülmesi gereken vitrinler, karın doyurulması gereken lokantalar oradadır. Kendimi kardeşlerim ve düşmanlarım arasında hissedeceğim kalabalıklar da buradadır. Bana buralarda bir yerde değişik bir hayatın izine rastlayabileceğim hissini veren esrarlı sokaklar da. Beyoğlu sokaklarına çıkıp yürürsem beni yenileyecek, beni heyecanlandıracak, beni başka bir yapacak bir hareketli, bir enerjiyi hissedeceğimi düşünürüm. Çocukluğumun oyuncakçıları, bugünün kitapçıları, dergicileri oradadır. Sabaha kadar açık sandviç büfeleri, kahveler, barlar da oradadır. Orada bir sokakta ağır ağır çürüyen 100 yıllık boş apartman binaları, Osmanlı döneminden kalma elçilik kapıları, kiliseler ve camiler arasındaki bir ara sokakta, sabaha doğru iyi kapanmamış bir kapının aralığından turuncu bir ışık, bir parfüm kokusu sızar ve kederli bir müzik duyulur. Ve insan bir büyük şehir, bir kasabadan ve köyden ayıran o mutluluk verici duyguyu derinden hisseder. Burada, bu karanlık ve çoğu zaman kirli sokaklarda hayatın 24 saat sürdüğü duygusu. Benim çocukluğumun ilk yıllarında iyi halli, batılılaşmış İstanbul aileleri arasında Beyoğlu'na çıkmak hem bir törendi hem de bir alışkanlık. Düğmen kopmuş canım senin derdi annem. Renk renk düğmeleri toplayıp sakladığı kutuyu karıştırır. Burada yok. Beyoğlu'na çıktığımızda alırız. Beyoğlu'na bugün geçmişleriyle böbürlenenlerin abarttığı bir tören duygusuyla da çıkardık elbette. Ama daha temiz elbiselerimizi giymekten öteye gitmedi bu. Beyoğlu hızlı bir yürüyüşle evinizden yarım saat uzaklıktaydı. Tramvayla oraya 10 dakikada gidilebilirdi. Ama gene de başka bir ülkeye, başka bir şehre gidiliyormuş gibi söz edilirdi oradan. Ama o zamanlar 1950'lerin sonunda İstanbul'da yaşayan bizler ne kendi kimliklerimiz ve ne de şehrin kimliği konusunda saplantılı düşüncelere kaptırmıştık kendimizi. Beyoğlu'na çıktığımızda annem Ermeni bir karı kocanın işlettiği manifaturacıdan düğme seçer, Rum garsonların hizmet ettiği şık bir pastanede biraz oturup dinlenelim diye ağabeyimle bana birer bardak limonata ısmarlar, dönüş yolunda ara sokaklardaki Ermeni kasap Karabet'in dükkanından kıyma alırdı. Her seferinde birbirini tekrarlayan bütün bu faaliyet, bütün bu insanlarla paylaşılan küçük sözler, selamlaşmalar, hal hatır sormalar, bize annemin kutusundaki renk renk düğmeler gibi doğal gelirdi. İstanbul o zamanlar pek çok cinsten, pek çok dinden, pek çok dili konuşan insanın kimlikleri konusunda fazla bir tutkuya kapılmadan birlikte yaşadıkları bir yer görünümündeydi. Elbette herkesin ceketinin, çantasının, cüzdanının ya da evinin kuytu bir köşesinde muhafaza ettiği Türkiye Cumhuriyeti nüfus kağıdı gibi kendi özel kimliği de vardı. Ama yeni kurulmuş Cumhuriyet'in merkezi gücünün şiddetinden ve bir ahlak ve dünya görüşünden çok yeni bir kurnazlık çeşidi olarak yaşanan yeni Türk demokrasisinin zayıflığı yüzünden bu kültürel ve dinsel kimlikler ev içlerinde kapalı kapıların arkasında bir çeşit suçluluk duygusuyla günah gibi saklanırdı. Beyoğlu sokaklarında hayatta böylece yüzyıllardır yan yana yaşayan ama birbirinin özel hayatlarına merak duymayan komşuların rahat ilgisizliği ile yaşanırdı. Kimse sahibi değildi oranın ve kimsenin de sanki sahiplenmeye niyeti yoktu. Akşamüstleri okullarından dönen çocuklarla işe giden pavyon kadınları aynı kaldırımlarda yürür, eli torbalı ev kadınlarıyla kabadayılar, katillerle papazlar aynı vitrinlerin önünden geçer, aynı sinema afişlerine bakarlardı. İstanbul'un nüfusu 1 milyondu, 10 milyon değil. Türkiye'nin doğu ile batı arasında bölünmüş bunalımlı bir ülke olduğu düşüncesi, İstanbulluların aldırmadığı ve batılı gazetecilerin uydurduğu basmakalıp bir sözdü daha. Daha sinemalar yerli porno filmleri açılmamış, dindar Müslüman ile şeriatçı Müslüman arasındaki ayrım da daha ortaya çıkmamıştı. Her şey yerli film sanayinin, çocukların ve taşralı genç kızların hayallerini süsleyen Beyoğlu'nun Yeşilçam Sokağı'nın çöküşüyle başladı. 1960'ların sonuna doğru senede 300'den fazla film üreterek Hollywood ve Hint film sanayinden sonra dünyada en çok film yapan bu Beyoğlu Sokağı, 70'lerin ortasında televizyon darbesiyle karşılaşınca porno film üretmeyi bir çare olarak gördü. Bir Müslüman ülkesinin geniş kitlelerinin tüketimi için ürettiği bu ilk özgün, İslami porno sinemasının ilgi çekici yanı, açık saçıklıkta Batı pornografisiyle yarışabilmesi değil, yıldızlarının daha önceden saygıdeğer aile filmlerinde rol almış olmalarıydı. Kahraman eşkıyanın sevgilisi, fedakar öğretmen ya da en fazla açgözlü komşu kadın olarak görmeye alıştıkları oyuncuları, Beyoğlu afişlerinde yarı çıplak olarak görmek, bir zamanlar sinemaya kravat takarak törenle giden orta sınıf aileleri, alışverişe çıkan kadınları Beyoğlu'dan uzaklaştırdı. Onlarla birlikte azınlıklar, son levantenler kendini batılılaşmış olarak görmek isteyen yukarı sınıf İstanbullulara hizmet veren lokantalar, iş yerleri, dükkanlar da şehrin başka yerlerine çekip gittiler. Onların boşalttığı yeri bir nüfus patlaması yaşayan İstanbul'un yeni sakinleri, Anadolu'nun taşranın küçük kentlerinden gelen istekli, becerikli ve enerjik erkeklerin kalabalığı doldurdu. Batılı bir seyyaha göre bir zamanlar Müslümanların kendilerini gurbette hissettikleri Beyoğlu'nun arka sokakları taşralı yoksul ailelerin konut ihtiyacını karşılarken her zaman hareketli, her zaman şenlikli ana caddeyi büyük şehrin gerilimli hayatının ve şiddetle yüklü cinselliğinin tatlarını ilk defa keşfeden genç kalabalıklar doldurdu. İstanbul trafiğinin tam bir Arap saçına döndüğü, arabaların kaldırımlarının üzerine park etmekte yetinmeyip yol aldıkları, kadınların Beyoğlu'na tek başına çıkmaktan çekindikleri ve çevreyi bir de karate filmlerinin afişlerinin sardığı o günlerde bir yılbaşı gecesi ana caddede yürürken gözlerimden yaşlar aktığını hatırlıyorum. Kederden değil, hayır. Beyoğlu'nda nefes almayı zorlaştıran kirli ve zehirli hava ağır ağır yürürken gözlerimi yakıp kızarttığı için. 1980'de sağcı ve devletçi askeri darbeden ve solun gerilişinden düş kırıklığına uğramış İstanbullu aydınlar, Marksist geçmişlerinde kalan popülizmi ve köy romantizmini bırakıp şehirli modern ve batılı bir kimlik edinmeye karar verince kozmopolit Beyoğlu'nu yeniden keşfettiler. Yoğun bir nüfus patlaması yaşayan şehirde iki kuşaktır yaşanan ve küçük de olsa bir mülke sahip olan İstanbullular, mülk fiyatlarının hızlı artışı yüzünden beklenmedik bir şekilde zenginleşmiş ve kendilerini eski İstanbullu olarak tanımlamaya başlamışlardı. Beyoğlu'nun yeniden satın alınışı, eski dükkanlarının canlanışı, porno sinemaların yerine film festivallerinin alışı ve ana caddenin batı şehirlerinde olduğu gibi yalnızca yayalara ve nostaljik bir travmaya ve bir de fazladan polis araçlarına terk edilmesi işte bu sırada oldu. Ana cadde İstanbul'a yeni göçmüş genç kalabalıkların cinsel kültüründen, arabesk diye küçümlenen müziğinden ve karate filmlerinden temizlendi. Ama yapılan son belediye seçimlerinde kenar mahallelerdeki, arka sokaklardaki, eski Rum evlerinde oturan yoksul ve yeni şehirli kalabalıklar siyasal İslam'ın adayını belediye başkanı seçtiler. Bugün kimilerince şeriat tehlikesi, kimilerince Türkiye'nin bölünme tehlikesi olarak ülkede hissedilen endişe ve telaş bu yüzden bu en batılılaşmış İslam ülkesinin, en batılılaşmış kentinin, en kozmopolit yöresinde Beyoğlu'nda da hissediliyor. Bu yazıyı yazdığım sırada önce Beyoğlu'nun arka sokaklarında, uzak mahallelerinde gezindim. Eğri büğrü kaldırımların, sıkış sıkış park etmiş arabaların, boşaltılmamış çöp tenekelerinin arasında neşeli ve kavgacı çocuklar, topun kendiliğinden durmayacağı kadar eğilimli dar bir sokakta futbol oynuyordu. Karşılıklı iki küçük apartmanın üçüncü katları arasında gerilmiş, çamaşır ipinden ıslak çamaşırlar, baca dumanıyla isli sokağa sarkılmıştı. Şehrin her yerinde olduğu gibi burada da gün boyunca dağıtım yapan yoğurt, süt, Coca-Cola kamyonları trafiği tıkamıştı. İstanbul'u İstanbul yapan sürekli bir trafik, motor, sanayi, çocuk gürültüsü arasında her yerde ama bir dükkanın önünde iki yaşlı adam sanki durgun ve sessiz bir havuz kıyısında oturur gibi sakin sakin tavla oynuyor. Onlardan iki adım ötede mutlu bir sokak köpeği kaldırıma uzanmış huzurla uyuyordu. Ana caddeye çıktığımda ise sinemalar, lüks mal satan dükkanlar, bankalar ve döviz bozdurma bürolarıyla çevrilmiş buldum kendimi. 32 yıl önce hamburger denen batı icadını hayatımda ilk defa tattığım küçük dükkanın yerini ünlü bir batılı gömlek markasının vitrine almıştı. Zenginleşmiş ve batılılaşmış İstanbulluların kültür, para ve giyim ihtiyaçlarını karşılayan çeşit çeşit renk renk dükkanlar arasında bir de tozlu ve kirli video oyunları dükkanı vardı. İçerisi Beyoğlu'nun aşağı mahallelerinden gelmiş, işsiz gençlerle tıkış tıkış doluydu. Bundan 150 yıl önce İstanbul'a geldiğinde yazdığı bir mektupta, Flaubert'in gelecekte bir gün İstanbul'un dünyanın merkezi olacağına inandığı anlaşılıyor. Bu kehanet henüz gerçekleşmedi. Flaubert'in yolculuğundan sonra az sonra Beyoğlu'nda yapılmasına başlanan İstanbul metrosu da Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışıyla birlikte güdük kaldı. Flaubert'in yürüttüğü dar sokaklarda bugün ise onun da yazdığı gibi insan kalabalıkları hala karıncalar gibi geziniyor. İstanbul'un sevdiğim köşeleri. Vizyon dergisinin daha çok fotoğrafların ön planda yer aldığı soruşturmasında cevabımdır. 1. İstiklal Caddesi ile sıra selbilerin birleştiği köşede Taksim Meydanı'nda yan yana dizilen bir yarım ay oluşturan büfeler iyidir. Renkli, canlı ve diridirler. Bazı kış sabahları Taksim Meydanı'nı gören bir sandalyeye oturur, gazetemi okur, işe koşturanlara bakar, kahvaltı ederim. Çift kaşarlı tost, havuç, portakal suyu karışık, 100 bin lira. 2. Hacı Baba Lokantası. Bu fotoğraflarda görüldüğünden kalabalıktır hep. Kışları içerisi kalabalığın ve pişen, kızaran, tüten, kapların buğusuyla sıcacık olur. Belli belirsiz alkol, rakı kokan, bu sıcak nemi, lokantanın uğultusunu ve kokusunu severim. Fazla tören yapmadan, fazla bekletilmeden ciddi bir şekilde iyi yemek yemeyi de. Burada insanın gözleri yemeğe ve kalabalığa doyar. 3. Kara Kitap'ta anlattığım Nişantaşı'ndaki Alaaddin dükkanı. Coca-Cola, Camel ve yabancı markalara teslim olmuş durumda. 40 yıl öncesinin masalımsı havasını solumak için içeri girip bir köşeye çekilip dergiler arasında kaybolmak bile yetmeyebilir. Tezgahta Alaaddin karısı ve oğlu. Alaaddin mal almaya, sirkeciye gitmiştir. Çeşit çokluğuna insan saygı ve hayranlık duyuyor. Tıkış tıkış dolu dükkanları ve romanları severim. Kara Kitap çıktıktan sonra dükkan hakkında gazete ve dergilerde çıkan röportajlardan Alaaddin kesip asmıştı. Her şey vardır burada. Acele etmeyin, sizin de sıranız gelir. 4. Simurg. İyi kitapçıdır. Sahibi İbrahim kitapları tanır, hatırlar, arar, bulur. Benim için bir küçük, yararlı tapınak. Kötü zamanlarda yukarı kata çıkıp eşelenmek çok iyi gelir. 5. Kaktüs. Bar, kahve. Herkes buradadır. Herkes, yani benim tanıdığım 3-5 kişi. Belki çok gitmiyorum buraya ama herkes gittiği, bahsettiği için ben de gitmiş zannediyorum kendimi. 6. Küçüklüğümüzde ağabeyimle takım tutar gibi vapur tutardık. Benimkisi de buydu işte. Paşabahçe, gemi. İki kardeşi vardır. Fenerbahçe ve Dolmabahçe. Ama bacasının yastılığı onlardan ayırır. Nerede olursa olsun uzaktan bir bakışta onu tanırım ve mutlu olurum. Benimle yaşıttır. 5 yaşımdayken bir gece Burgaz ile Heybeli arasında bacasına bağlı gözüken o düdüğünü benim için öttürmüştü. Amcam kaptandan rica ettiği için. 7. Emirgan Çınaraltı Kahvesi. Benim için boğazın kalbi burası. Bu çınarın altıdır. Bu serinlik, yaprak ışırtısı, akıp giden deniz, çay bardakları, gölge ve tarih. 8. Taksim Meydanı'ndaki gazeteci, dergici. Türkiye'nin en iyi dergicisidir. Eğlenceli, cıvıl cıvıl, dedikodulu ve gerçek haberlerle dolu dergileri alıp eve yürürken heyecanlanırım. Gazete, dergi, merakı bence şehir hayatının ve ruhunun vazgeçilmez bir parçası. Bir hayalcilik ve vakit kaybı da. Ama uyuşturucu gibi. Alışmışız işte. 9. Bebek Güneş Lokantası. Burada baharda kalkan tava, roka salatası ve çilek yemeli. Garsonlar tören yapmadan arkadaşça masanıza bakarlar. 10. Galatasaray Postanesi. Jön Türklerin bastırdığı dergiler, kitaplar, Avrupa'dan gönderilmiş yabancı neşriyat, kitap paketleri İstanbul'daki yazar çizerler tarafından buradan alınırdı. Geçenlerde yurt dışına gelen bir paket almaya gittiğimde Abdülhamit'ten bu yana çok fazla bir şeyin değişmediğini düşündüm. Bir ilerleme, göz altında kaybolanların yakınları, aileleri şimdi postanenin karşısında cumartesileri toplanıp oturuyorlar. Postanenin içi ise bu yüzden bana yurt dışı ile Avrupa ile kültür alışverişi duygusu değil de bir tarih ve eskimişlik duygusu veriyor. Hiçbir şey değişmediği için. Benim kötümserliğime göre bizim bir tarihimiz oluşmuyor. Yalnızca eski oluyoruz. Ama bugün kullanışlı olan, hep yaşayan bu İstanbul eskisini seviyorum. Fazla yakınmadan, aldırmadan postanenin önünden geçiyorum. 11. Cihangir'i sıra servilere bağlayan Aslan Yatağı Sokağı. Sokak Cihangir Caddesi'ne dönüşerek genişler ve bir bulvar büyüklüğüne ulaşır. 1930'larda Cihangir Caddesi'ni genişletilerek Taksim ile Tophane arasında uzanması öngörülmüştü. Yarıda kaldı. Benim çocukluğumun sonsuz futbol sahalarını oluşturdu. Araba merakından sonra şimdi bir büyük araba parkı konumunda. Geceleri çeşit çeşit köpek çetelerinin hakimiyeti altındadır. Beni tanırlar, ısırmazlar, koklamakla yetinirler. Beyoğlu Belediye Başkanı seçimden sonra ilk heves kaldırım taşlarını bir refah yeşiline boyatmıştı. Söylenmeler, şikayetmelerden sonra bu tarafsız asker sarısı var şimdi. Sokağın kıvrılarak Beyoğlu'na çıkan kısmında benim çocukluğum ve ilk gençliğimde randevu evleri, Fransızcadan uyarlanan bir kelime vardı. Bu eski randevu evleri şimdi tek tek sanat ve kültür evlerine dönüşüyor. Flaubert bir şakayı yaptıracak bu durum bir ilerleme mi bilmiyorum. Ama polis görüldüğü gibi her zaman sanata karşı değil. Sokaklarının bu şakacı tarihini bildiğim için İstanbul'u seviyorum. Sonra eski duvarlar, cumbalı evler ve gölgeler de var. 29. ayrımın sonu, sayfa 319.